Ayrım 36. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 384. Hanefi fıkhının görüşü. Kur'an'ın tercümesiyle namaz. Kur'an'ın tercümesiyle namaza cevaz, herkesin ana diliyle ibadetine cevazın fıkıh diliyle ifadesidir. İmam-ı Azam'a göre Arap dilini bilen ve Kur'an'ı güzel bir telaffuzla okuyabilenler de dahil, namazda Fatiha'yı tercümesinden okuyan herkesin namazı geçerlidir. Büyük imamın bu fetvası herhangi bir mazeret veya zaruret kaydına bağlanmamıştır. Mutlak ve genel bir fıkhi görüştür, bir genel fetvadır. İmam-ı Azam'ın bu fetvasına göre bir Müslüman, örneğin Arap asıllı olsa veya Arapçayı öğrenip güzelce okuyabilse dahi Kur'an'ın çevirisiyle namaz kılabilir. Bunu yapabilmesi için kendisinden herhangi bir mazeret istenmez. Diğer dört mezhebin görüşü. İçinden geleni okuyarak namaz kılmak. 1. Şafiilik. Fıkhın bu büyük ekolü Kur'an'ı özgün metinden gereğince okuyamayanlara Kur'an'dan hiçbir parça okumadan anlamını bildiği bazı duaları okuyarak namaz kılma imkanı vermektedir. Anlamadan okumayı dayatan zihniyet, Şafii ekolün bu yaklaşımından asla ve asla söz etmez. Şafiilere göre Kur'an'ın hiçbir çevirisi Kur'an değildir. O halde namazda çeviri okunduğunda bu Kur'an olmayacaktır. Peki Arapça bilmeyenler namazlarını nasıl kılacaklar? Şafii fakihlere göre Kur'an'ı özgün metinden okuyamayan, ezberleyemeyen, sahabesine Hz. Peygamber'in verdiği izin bizim aradığımız çözümün ta kendisidir. Ve Şafilere göre bu çözüm şudur. Kur'an okumakta şu veya bu sebeple başarısız olanlar onun yerine içlerinden gelen dua ve niyaz cümlelerini okuyarak namazlarını kılarlar. Onu da yapamazlarsa okuma süresi kadar sessiz durur, sonra rükûya giderler. Şafii fıkhının bu anlayışı İslam fıkhının ana kaynaklarından biri ve İmam Şafii'nin baş eseri olan El-Üm de bizzat İmam Şafii tarafından açıkça ifade edilmiştir. 2. Malikiler. İmam Malik, ölüm 179-795, Fatiha'yı güzel okuyamayanın Fatiha okunacak süre kadar ayakta durarak okuma görevini yerine getirmiş olacağını söylemiştir. Saltanat dincisi müfteriler mesela İmam Malik'in bu fetvasındaki kolaylığı Arapça bilmeyen beli bükük ninelere, gencecik öğrencilere hatırlatıp onların namaz kılmalarına kolaylık sağlasalar kötü mü olurdu? Bırakın kolaylık sağlamayı, kolaylığı sağlayanları din tahribi ile suçlama şerefsizliğine bile tevessül ve tenezzül ettiler. Hazreti Peygamber'e gelip Kur'an dışından bir şeyler okuyarak namaz kılmak istediğini söyleyen ve bu izni alan sahabilerden biri de Süleym el-Ensari Es-Selemi'dir. Hemen ekleyelim ki bu zat Bedir gazilerindendir ve Uhud harbinde şehit olmuştur. Hazreti Peygamber'e gelip şöyle demişti: "Ey Tanrı elçisi, ben namaz sırasında senin ve arkadaşlarının dendenelerini, Kur'an namelerini tekrarlayamam. Bana namaz kılmak için başka bir yol göster." Cenab-ı Peygamber bu Bedir gazisi sahabesine şöyle dedi: "Benim ve arkadaşlarımın okuduklarının esası Allah'tan cennet istemek, cehennemden ona sığınmaktır." İbnül Esir, Üstül Gabe 2 Taksim 443, No 2211. Süleym, öyle de olsa Kur'an'dan bir şeyler ezberleyemeyeceğini, başka dualar okuyarak namaz kılmasının mümkün olup olmadığını sordu ve Resul-i Ekrem'in Kur'an dışında dualar ederek namaz kılmaya ilişkin iznini aldı. 3. Hanbeliler. Şafii fıkhının kıraat, namazda Kur'an okuma konusundaki fikri Hanbeli fakihlerce de aynen benimsenmiştir. Onlar da tıpkı Şafiler gibi Hz. Peygamber'den namaz için Kur'an dışında bir şey öğretmesini isteyen sahabinin durumunu hareket noktası yaparlar ve Kur'an'ı iyi okuyamayanın tercüme Kur'an yerine başka tesbih ve dualar okumasını önerirler. Hanbeli fıkhının otoritelerinden biri olan İbn Kudame, Ebu Muhammed Muvaffakatin, Abdullah bin Ahmet bin Kudame el-Makdisi, ölüm 620-1223, Hanbeli fıkhının temel metinlerinden biri sayılan eseri El-Kef'tir. Kafi'de ilkesel tespitler yapmaktadır. Önce ilgili bölümünden birkaç satır verelim. Namazda Fatiha'yı güzel okuyamayanın öğrenmesi gerekir. Eğer bu konuda zaman darlığı içindeyse Fatiha yerine geçecek başka 7 ayet okur. Böyle 7 ayet okumakta zorlanırsa gücü yettiği kadar ayet okur. Bunu da yapamıyorsa Fatiha'nın bildiği bir ayetini tekrarlar. Örneğin Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya Maliki Yevmiddin veya Bismillahirrahmanirrahim der. Bunu da yapamıyorsa bildiği herhangi bir ayeti tekrarlar. Bir şeyi yapmaktan aciz kalanın onun yerine bir başka şeyi geçirmesi gerekir. 4. İmamiye, Caferi mezhebi. İmamiye fıkhında da Maliki, Şafii, Hanbeli görüşünün aynısı geçerlidir. Merak edenler İmamiye fıkhının üstadlarından biri sayılan ve El-Allemetül Ekber ünvanıyla anılan Ebul Kasım Necmüddin Cafer bin Hasan el-Hilli'nin ölüm 676 Taksim 1277 El-Muhtasarun Nafi adlı eserine bakabilirler. Sadece fıkıhta değil, İslam bilgi alanlarının hemen tümünde tartışmasız otorite olduğu ortaklaşa kabul edilen El-Hilli eserinin salat, namaz bahsinde namazda kıraati, Kur'an'dan bir miktar okumayı anlatırken şu satırları yazıyor. Kıraat, Fatiha suresi ile buna ilaveten iki rekatlıların her rekatında 4 ve 3 rekatlıların ilk iki rekatlarında kısa birer sure okumak şeklinde belirlenmiştir. Belirlenen kısımlardan herhangi birini okumaktan aciz ise onlar yerine başka ayetler okur. Bunu da yapamıyorsa kıraat süresi kadar Allah'ı tesbih ve tekbir eder. Allah'ı yüceltici sözler söyler veya tehlilde bulunur. La ilahe illallah der. El-Hilli El-Muhtasurun Nafi 30. Ezanın tercümesi meselesi. Ezanın tercümesinin mesela Türkçesinin okunmasına gelince Ebu Hanife ve Hanefi mezhebi namaz vaktini duyurma amacı sağlanması şartıyla buna da cevaz vermiştir. Hanefi fıkhının gerekçesini yani öne çıkardığı illeti aynen kullanarak şunu söylemek de mümkündür. Ezanın Arapça okunması duyuru amacını yerine getiriyorsa geleneği bozarak tercüme ezan okutmaya gerek yoktur. Madem ki maksat namaz vaktini duyurmaktır, bunu bir tür cihan şumül parola olan Arapça ezan da sağlıyor. O halde ezanı tercümeyle okumaya hiçbir ihtiyaç söz konusu edilemez. Bu gerekçeyledir ki biz ezanın Türkçe okumasına başından beri karşı çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü ezan bir paroladır. Onun Arapçasının okunması halkın namaz kılmasına hiçbir zorluk çıkarmaz. Tam aksine bu parola dünyanın plan veya falan yerinde bir caminin bulunduğunu, namaz vaktinin geldiğini gösterdiği için tercih edilmelidir. Halka hayrı olacak olan, namaz kılmak için çırpınan ama Arapça bilmediği için zorlukla karşılaşan insanların önünü açmak ve Kur'an'ı herkesin okuyup anlamasına imkan sağlamaktır. İslam fıkhı ihtiyaç duyan herkese kendi ana diliyle ne dediğini anlayarak namaz kılma imkanı vermektedir. İsteyen Kur'an'ın özgün metnini okuyarak namaz kılar, isteyen ana dilinden bazı duaları veya Kur'an'ın ana dilindeki tercümesini okuyarak kılar. Bunun aksi iddialar insan haklarına ve İslam fıkhına tamamen aykırı Engizisyon kalıntısı dayatmalardır. Bu dayatmalar yüzündendir ki Arap olmayan birçok kitle o arada Anadolu'nun Türk, Kürt vesaire halkları asırlardan beri büyük sıkıntılara maruz kalmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ana dilde ibadet meselesi. Üç büyük hata. Türkiye'de ibadet dilinin ve ezanın Türkçeleştirilmesi fikri, dinci müfterilerin iddia ettikleri gibi Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış değildir. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, özellikle ikinci meşrutiyeti takip eden yıllarda Türkçülük cereyanının ve buna bağlı olarak dilde sadeleşme akımının ortaya çıkmasından sonra ibadet dilinin Türkçeleştirilmesi doğrultusunda görüşler ileri sürülmeye başlanmış. Bu görüşler arasında bilhassa ezanın Türkçeleştirilmesi gerektiği düşüncesi önemli tartışmalara yol açmıştır. Ezanın Türkçeleştirilmesi fikri muhtemelen ilk defa Ziya Gökalp tarafından 1918'de ortaya atılmıştır. Ziya Ezan Maddesi. Cumhuriyet döneminin farkı bu Türkçeleştirme fikrini eyleme geçirmesidir. İcraat Atatürk'ün olsa da icat onun değildir. Daha feci bir garabet var. Bütün bu yıllar boyunca tartışmaların ortalığı toza dumana boğduğu günlerde ilmi esası ana dilde ibadet olan bu meselenin İslam fıkıh tarihindeki babası sayılan İmam-ı Azam'a ve onun ekolünün fakihlerine hiçbir atıf yapılmamış, onların adları bile anılmamıştır. Mesele sanki ilk kez Mustafa Kemal tarafından telaffuz edilmiş gibi bir hava yaratılmış, bu işin esasından haber olmayan halka en küçük bir bilgi bile verilmemiştir. Tam tersine halkı galeyana getirmek üzere sürekli birileri çıkmış ana dilde de ibadet yapılabilir diyerek dinimizde reform yapıp İslam'ı tahrif ve tahrip ediyor diye provokasyon fırtınaları estirilmiştir. Sürekli atılım ruhu. Kur'an'ın getirdiği yaratıcı atılım ruhunu ifade eden ayetler onlarcadır. İki tanesini hem Kur'an'ın hareket ruhunu ifade etmek hem de müdafaa hukuk felsefesinin kaynağını göstermek için okuyalım. Göklerde ve yerde kim varsa ondan ister. O her an yeni bir iş ve oluştadır. Rahman 29. Bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir iş ve oluşla koyulup yorul. İnşirah 7. İşte Kur'an'ın Hazreti Muhammed'in ve genel bir ifadeyle bütün yaratıcı ruhların varoluş formülleri olan bu ayetler müdafaa hukuk öncülerinin özellikle onların başbuğu gazinin de varoluş formülüdür. Bu formül rozet Atatürkçüsü beleşçiler tarafından pörsük hale getirildiği anda pusuda bekleyen haçlı emperyalizmin kotardığı karşı devrim boşalan alanı istila etti ve Atatürk felsefesi tez olmaktan çıkarılıp onun yerine haçlı kotarımlı dincilik zihniyeti belirleyici tez haline getirildi. Bu gerçeğe dayanarak şunu söyleyebiliriz. Atatürk devriminin en hayati ilkesi, belki de tek ilkesi şudur. Sürekli devrim içinde olmak, sürekli yaratıcılık sergilemek. Atatürk bir aksiyon felsefesi mimarı gibi konuşmaktadır. Hem kurgulayan hem de yaratan adamın şu sözünün altına, aksiyon felsefesinin mimarı filozof Maurice Blondel ölüm 1949 imzasını atsanız kimse yadırgamaz. Şöyle diyor ölümsüz Atatürk. Yerinde duran bir şey geriye gidiyor demektir. Bu münasebetle marif hakkındaki görüşlerimi tespit ediyorum. Bir taraftan genel olan cehaleti gidermeye çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal hayatta bizzat etkili iş gören verimli uzuvlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğretimin pratik bir tarzda olmasıyla mümkündür. Ancak bu sayede toplumlar iş adamlarına, sanatkarlarına sahip olur. Bit tabi milli dehamızı geliştirecek, kültürlerimizi layık olduğu dereceye ulaştırmak için yüksek meslek erbabını da yetiştireceğiz. Kız çocuklarımızı da aynı tahsil derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz. AB 14 Taksim 45. Ve şu sözünün altına ego, yaratıcı özgür benlik, felsefesinin mimarı ve Kur'an'ın vicdan düşünürlerinden biri olan Muhammed İkbal'in adını yazsanız kim garipser? Şöyle diyor Gazi. Büyük ve kutsi hedefler ulaşılamayacak hedeflerdir. Dolayısıyla herhangi bir hedefe ulaşmakla kanaat etmeyeceğiz. Daima daha ilerisine varmak için mesai sarf edeceğiz. AB 18 Taksim 46. Ankara Halk Evi'nde Bursalı gençlere hitabesinde şu sözler de var. Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil. Yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan için, her mahluk için tabii bir halettir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. AB 29 Taksim 175. Türk devrimi kitabi bir devrim değildir. Hayatın içinden gelen bir devrimdir. Savaş meydanlarında kazanılmış, yaratılmış bir devrimdir. Teoriden yola çıkan bir devrim değildir. Hayatın çileli patikalarında kendi kendini inşa eden bir devrimdir. Teorisini pratiğine yazdırmış ve yaptırmış bir devrimdir. Peyami Safa'nın usta ifadesiyle Türk devrimi evde yaptığı hesapla çarşıya çıkmamıştır. Hesabı bizzat çarşının içinde yapmıştır. Atatürk devrimi savaş meydanlarında kan ve gözyaşıyla yapıldıktan sonra kalem ve mürekkeple yazılmıştır. Yani önce yapılan sonra yazılan bir devrimdir. Gerçekleşmeden önce bir sistem halinde Türk inkılabının hiçbir kitapta yeri yoktu. Türk inkılabının izahına başlamak ancak vukuundan yıllarca sonra mümkün olabiliyor. Bu inkılap kendinden evvelki bazı dağınık fikir cereyanlarının tekamülü ve taavuzu olsa bile bir ideoloji haysiyetiyle hiçbir peşin düşünceye mal edilemez. Türk inkılabının bir kitabı varsa o canlı bir tarihtir ve hayatın ta kendisidir. Peyami Safa, Türk İnkılabına Bakışlar 117. Türk devrimi ile ilgili önemli eserlerden birinin yazarı olan Avusturyalı diplomat Norbert von Bischoff, Ankara adlı eserinde şu satırlara da yer veriyor. Sevk ve idarenin tamamen hayata göre yapılması, inkılabı ve devlete cemiyetin inşası işini, önceden kabul edilmiş bir idealle karşılaştırmak külfetinden kurtarmıştır. Hakikatler dünyasının idealler dünyasına tamamen uyması imkansızdır. Türk inkılabında ise ideal, yeni devlet yaratılır yaratılmaz ortaya çıkmıştır ve bu yeni Türk dünyasının inşasıdır. Bu suretle hakikatle ideal birbirini bulmuştur. Böyle olmakla beraber üstünlük hakikatindir ve ideale bir yer verilmesi hakikate yer verilmekte olmasından dolayıdır. İdeal tek başına bir hayata malik olamaz ki eskiyi devirip gelen yeni hakikatin önüne bir engel gibi dikilsin. Peyami Safa AGE 118. Sürekli atılım bir anlamıyla da sürekli taarruz halinde olmak demektir. Sürekli savunma halinde olmak çöküşe gitmenin başka bir ifadesidir. Atatürk'ün hayat felsefesi ve siyaset anlayışının temelinde bu sürekli taarruz ruhu yatar. Bu ruh onun için sadece askeri hareket açısından anlam ifade eden bir taktik değildir. Tam aksine hayatın bütün alanlarında geçerli bir varoluş idrakidir. Şöyle diyor. Kati netice daima taarruzla alınır. Fakat müdafaa ile yerine getirilecek birçok vazifeler de vardır. AB 16 Taksim 220. Sürekli atılımın bir gereği de sürekli savaş halinde olmaktır. Hiçbir başarı, hiçbir barış savaşa hazır olmayanlar için bir anlam ifade de etmez. Çünkü her an yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdur. Özellikle Türkiye gibi ülkelerin konumlarından doğan gerçeklerin başında bu sürekli savaş halinde olmak vardır. Büyük Gazi bu gerçeğe hayatının en büyük zaferini kazandığı tarihte 13 Ağustos 1923'te TBMM'de yaptığı bir konuşmada parmak basmıştır. Bugün ulaştığımız barışın ebedi barış olacağına inanmak elbette saftilik olur. Bu o kadar mühim bir hakikattir ki ondan bir an gaflet milletin bütün hayatını tehlikeye sokar. Şüphesiz ki haklarımıza, şeref ve haysiyetimize hürmet edildikçe müteakabil hürmette katiyen kusur etmeyeceğiz. Fakat ne çare ki zayıf olanların haklarına hürmetin noksan olduğunu veya hiç hürmet edilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik. Onun için bütün ihtimallerin talep edeceği hazırlıkları yapmakta asla gecikemeyiz. AB 16 Taksim 79. Sürekli atılım ruhunun bir gereği de sürekli savaş içinde olduğumuzun bilincine varmaktır. Hayat inanmak ve savaşmaktan ibarettir. Bu bilinç korunduğu sürece ve gereği yapıldığı oranda bir miktar barış ve sükun beklenebilir. Sadece barış ve sükuna uyarlanan, öyle kurgulanan bir hayat zillet ve sefalete götürür. Müdafaa Hukuk Başbuğ'un 2 Şubat 1923 günü İzmir'de halka yaptığı konuşmadan aldığımız aşağıdaki satırlar büyük bir aksiyon filozofunun en hayati öğretilerinden birini ifade eden sözler gibidir. Hayat demek mücadele demektir. Çarpışma demektir. Hayatta muvaffakiyet mutlaka mücadelede muvaffakiyetle mümkündür. Bu da kuvvete, kudrete dayanan bir keyfiyettir. İnsanların bütün meşgul olduğu meseleler, bütün maruz kaldığı tehlikeler ve bütün elde ettiği muvaffakiyetler genel bir mücadelenin dalgaları tarafından doğrula gelmiştir. Herkesçe bilinir ki insanlığın bizce malum olan çarpışması, Doğu kavimlerinin Batı kavimleri üzerine hücumuyla, taarruzuyla başlar. Fakat her taarruza karşı daima mukabil taarruz düşünmek lazımdır. Bunu asker olanlar çok iyi bilir. Vuku bulan taarruza karşı mukabil taarruz düşünmeden hareket edenlerin akıbeti mutlaka mağlup olmaktır. Hezimete uğramaktır. Yok olmaktır. AB 15 Taksim 57. Sürekli atılım ruhunu tehlikeli kılan bir numaralı hata hayalciliktir. Çünkü hayalcilik varlık kanunlarını zorlamaktır. Varlık kanunlarını zorlamak, Allah'ın iradesini zorlamak ve yaratılış sırrını tersine çevirmeye kalkmaktır. Kur'an'ın sünnetullah'ta yani varlık kanunlarında değiştirme olmaz. Söylemini birkaç kez ifadeye koyması boşuna değildir. Yaratıcı kudret sünnetullah'ın değişmesine izin vermez. Hesabınızı, kitabınızı bu değişmezliği unutmadan yapmak zorundasınız. Büyük cengaverlerin, muhteşem sultanların büyük hataları işte burada ortaya çıkar. Buradaki dengeyi bulamamak, nerede duracağını tayin edememek onların muhteşem zaferlerini de çoğu zaman işe yaramaz hale getirir. Atatürk yine büyük bir filozof tavrı ve fark edişiyle bu noktayı tam omurgasından yakalamış ve hem dünya tarihini hem de Müslüman tarihi bu açıdan bir tahlile tabi tutmuştur. Gazi'nin bizce en büyük filozofik konuşmalarından biri olan 2 Şubat 1923 İzmir konuşmasında bu konuya ilişkin sarsıcı sözler vardır. Osmanlı Devleti'nin devlet siyaseti olarak, millet siyaseti olarak, halk siyaseti olarak belli, açık bir siyaseti mevcut değildi. Devletin başına geçen hükümdarlar kendi arzularına, heveslerine göre bir nevi siyaset icat ederlerdi. Ve o siyasetin peşinden bütün milleti sürükler götürürlerdi. Bütün Müslümanların bir noktada birleşmesi ve hep beraber çalışarak kuvvetli olması, mesut olması muhakkak arzu edilir. Fakat dünyada elde edilmez olan hedeflere yürümek insanları çok aldatmıştır, çok aldatır. İnsanlar parlak olan siyasetlere doğru mutlaka yürümek veya oraya ulaşmak ister. Çünkü parlak olan şeyler caziptir. Bu dediğim noktada parlaktır, caziptir. Fakat hayat hayallere dayanamaz. Hayat maddiyata dayanır. Herhangi bir millet hayatını muhafaza için hayat vasıtalarını elde etmek ve düzenlemek için adım attığı zaman seçtiği hedef hayali olursa elbette muvaffak olamaz. Bu asırların ve asırlarca yaşamakta olan insanların belki çok acı, çok kanlı hadiseler ile ve belki çok büyük felaketlerle bulmuş olduğu bir neticedir. Büyük bir cesaretle söylüyorum ki dünyanın bugünkü genel şartlarına ve asrın insanların kafasında yapmış olduğu bugünkü değişikliklere göre bütün İslam aleminin şimdiye kadar vehmedildiği gibi bir noktadan sevk ve idaresine maddi imkan yoktur ve olamaz. Bunu bu kadar kuvvetli söyleyebilmek için çok şey bilmeye, çok şey düşünmeye, çok şey hatırlamaya hacet yoktur. Çünkü bu olmamıştır ve olamayacaktır dediğim zaman bu benim ifadem değildir. Tarihin ifadesidir. Vakaların ve hadiselerin ifadesidir. En nihayet ilmin, aklın, mantığın ifadesidir. Arkadaşlar 1300 şu kadar seneden beri bu teori nerede ve ne vakit tatbik kabiliyeti bulabilmiştir. Bir Osmanlı Devleti vardı. O da en nihayet yok olmaya mahkum oldu. Ne için? Çünkü millet kendi hayatıyla ve kendi eviyle hiçbir vakit meşgul olmadı. Daima hayali bir takım hedeflere karşı sürüklendi ve kendi kendini sürükledi. En nihayet bu hal ve vaziyete düştü. Hepsinin iradesine sahip olanın iradesi, umumun iradesi yerine geçer. Dolayısıyla bütün görüşleri bir noktada özetlemek lazım gelirse, mahv ve yok olduğunu, sefil olduğunu gördüğümüz bu toplumların mahv ve yok olma sebepleri kendi iradelerine sahip olmamış bulunmalarıdır. İradenin başkaları tarafından gasp edilmiş olması ve başkalarına terk edilmiş ve bırakılmış olmasıdır. Bir toplum, bir devlet müessesesi bu hatadan yakasını kurtarmaksızın ne şekilde tesis olunursa olunsun herhalde netice itibariyle felakete mahkumdur. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti saltanat devresini, haşmetini, deptebesini yaşadıktan sonra düşmeye başladı. AB 15 Taksim 57-60. 36. ayrımın sonu sayfa 394.